Ayırım 14, sayfa 166. Ersel arabasını Çoban Çeşme mevkiine doğru kırdı. Bu havaliyi pek bilmediği için halenin telefonla bildirdiği mahalli bulmakta zorlanıyordu. Daha ziyade sanayi kesimi olarak gelişen bölgede sayısız gecekondular vardı. Hatta bir an adresi yanlış aldığını bile düşündü. Kedi katili şimdiye kadar genellikle orta sınıfta yer alan insanları öldürmüştü. Sosyal seviyesi belirli bir vasatın altındaki insanlara ilk defa saldırmış oluyordu. Hale telefonda genç bir karı kocanın katledildiğini söylemişti. Koca bir bisküvi fabrikasında işçi kadın da ev hanımı demişti. Ersel arabaya gaz verirken bir kere daha aklından geçenleri özetlemeye çalıştı. Galiba tüm tahminlerinde yanılmışlardı. Macide Tanır'ın öldürülmesinden sonra müteakip cinayetin Anadolu yakasında bir yerde işleneceğini düşünmüştü hep. Tabii bunun kesin bir garantisi olamazdı ama ihtimaller o doğrultudaydı. Oysa yanılmıştı. Yolu bulmak için Hale'nin telefonda yaptığı tarifleri anımsamaya çalışıyordu ki yanından üzerinden bir televizyon kanalının amblemini taşıyan bir minibüs geçti hızla. Doğru yolda olduğunu anlamıştı. Minibüsün peşine takıldı. Epey yol aldı. Sonunda bayırlı bir araziye yollandılar. Tam bir gecekondu semtine gelmişlerdi. Ersel az ilerideki toplanmış kalabalığı gördü. Tüm çevre sakinleri tek katlı ufak bahçe içinde yer yer tuğlaları görünen, sıvaları çatlak, derme çatma bir evin etrafında toplanmışlardı. Ersel yavaşlayıp uygun bir yere park etti. Kalan yola yürüyerek devam etmeyi tercih etmişti. Olay yerinde 3 polis otomobili vardı ve her zamanki gibi meraklıların belli bir hattan öteye yaklaşmalarını engellemek için renkli şerit gerilmişti. Olay yeri inceleme ekibi henüz içeride çalışmalarını sürdürüyordu. İki memur da bahçede dolaşıyorlardı. Basın mensupları yine belirli bir yere kümelenmiş, kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Ersel kalabalığın arasından sıyrılarak yanına yaklaşan Hale'yi gördü. Kızın yüzü sapsarıydı. Acele adımlarla yanına yaklaştı. "Geciktin," diye mırıldandı. "Buraları pek bilmem. Yeri bulmakta zorlandım. Sen yalnız mısın?" "Fotoğrafçı Kerem var yanımda." "Başkomiser Ekrem içeride mi?" "O da az evvel geldi." "Savcı?" "Bekliyorlar. Henüz teşrif etmediler." Hale çok gergin ve sarsılmış görünüyordu. "Nedir durum?" diye sordu Ersel. Genç kız yutkundu. Öğrecek gibiydi. Başını başka yere çevirerek homurdandı. "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu cinayetten de öte bir şey." "Ne demek istiyorsun?" "Git bak kendin gör. Kadın lime lime olmuş, etleri koparılmış, vücudu delik deşik, sanki vahşi bir hayvanın saldırısına uğramış. Her yanı ısırık dolu, anlatılır gibi değil. Telefonda bana çifte cinayet olduğunu söylemiştin. Erkek de o durumda mı?" "Hayır, onu ufak bir balta ile kafasını yararak öldürmüş banyoda. Ama kadın..." Ersel kızın çok sarsıldığını anlamıştı. "Tamam," diye fısıldadı. "Ben gidip bakarım, sen rahatla artık. Burada işin bittiyse al arabamın anahtarını, git içeride otur. Biraz kendine gel, berbat bir haldesin. Sonra konuşuruz." "Olmaz," diye mırıldandı Hale. "Gazeteye dönüp haberi yazmam lazım." "Benim eve gidelim, orada yazarsın. Sonra faksla geçersin. Sen arabada biraz bekle." "Hayır, haberi şefe elden vermem gerek. Ama seninle de konuşmak istiyorum." Ersel kızın yüzüne baktı yeniden. Sanki işlenen cinayetten kendisi sorumluymuş gibi kızın yüzünde kızgınlık ve nedamet vardı. "Peki, sen yine de benim arabaya bin. Seni gazeteye ben götürürüm. Yolda konuşuruz. Kerem geldiği arabayla döner." Hale Ersel'in uzattığı anahtarı alarak biraz geride park eden arabaya doğru adeta koşarak uzaklaştı. Ersel de gecekonduya doğru ilerledi. Basın mensuplarını, fotoğrafçıları ve kameramanları gecekondunun yatak odasına ve ufak banyoya sokmuyorlardı. Her kapının önüne bir resmi polis dikmişlerdi. İçerisi sivil memurlarla kaynıyordu. Onca kalabalığa rağmen içeride çıt çıkmıyordu. Ölüm sessizliği denen şey bu olmalı diye düşündü Ersel. Çakan flaşların ve çalışan kameraların belli belirsiz seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Yatak odasının önü daha kalabalıktı. Ersel önce banyoya yaklaştı. Kurnanın önünde yerde çırılçıplak yüzü koyun yatan erkeğin cesedini gördü. Tam kafasının ortasında gömülmüş bir nacak vardı. Eski bir hamam peştemali vücuduna çekilmişti. Bu defa yatak odasının önündeki meslektaşlarının arasına karıştı. Kapı aralığından içeriye bir göz attı. Başkomiser Ekrem ile muavini Okan yatağın başucunda bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Kadının cesedini görür görmez Hale'nin Neden o denli sarsıldığını anlamakta gecikmedi. Gerçekten de maktule sanki bir aslan veya kaplan saldırısına uğramış gibiydi. Ersel de şimdiye kadar böyle bir manzarayla karşılaşmamıştı. Genç kadının bembeyaz vücudu kanla kızıla boyanmış gibiydi. Hemen her yerinden koparılmış et parçalarının açtığı derin yaralar vardı. Bir an başkomiser Ekrem ile göz göze geldiler. Başkomiser odadan çıkıp yanına yaklaştı. Medya mensupları hemen sual sormaya başladılar. Ama başkomiser hiçbirini aldırmadan Ersel'i kolundan tuttuğu gibi evin oturma odasına doğru çekiştirdi. Oturma odasının önünde de içeriye basın mensuplarının girilmesini engelleyen bir resmi memur vardı. Başkomiserle Ersel'i görünce kenara çekildi. Ekrem kapıyı kapatıp çatık kaşlarıyla arkadaşını süzdü. Ne diyorsun bu işe? Ersel omuzlarını silkip homurdandı. Bana mı soruyorsun? Polis olan sensin. Asıl ben senin yorumunu almalıyım. Bırak hokkabazlığı şimdi. Ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Hiçbir fikrim yok. Daha yeni geldim. Cesetlerden başka ne buldun? Hemen hemen hiçbir şey. Lastik tabanlı bir bot izinden başka etrafta görünen bir şey yok. Banyoda ve yatak odasında o ayak izleri. Devasa biri olmalı. 1,90 boyunda filan. Nereden hükmettin? O lastik bot en azından 46 numara olmalı. O kadar büyük ayakkabı giyen adam da herhalde 1,90'dan aşağı değildir. Ya kedi? Kedi leşini göremedim. O da var ama bu sefer kediyi doğramamış. Anlamadım, canlı mı bırakmış? Başkomiser başını olumsuzca iki yana salladı. Değişik bir yöntem kullanmış. Yani boğmuş hayvanı. Nasıl, neyle? Elleriyle sanırım. Bu önemli mi? Ersel sesini çıkarmadı. Bir an önceki vakaları düşündü. Gerçekten de bundan evvelki bilinen 4 cinayette de kediler bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Bir an sessiz kaldı. Ya sence diye mukabil bir soru sordu sonra. Bilmiyorum, bana biraz ilginç geldi. Ersel bu konu üzerinde fazla durmadı. Arkadaşına bakıp mırıldandı. Başka bir şey yok mu? Ne gibi? Kadın tecavüze uğramış mı? Adli tabip cinayetten az evvel kadının cinsel ilişkide bulunduğunu tespit etti. Yani Macide Tanır olayındaki olduğu gibi mi? Katil önce tecavüz edip sonra mı öldürmüş? Savcıdan otopsi yapılmasını isteyeceğim. Kadının kocasıyla mı ilişkide olduğunu yoksa katilin tecavüzüne mi uğradığını bilmiyorum. Her ikisi de mümkün. Neden? Sebebi basit. 6 aylık evliymişler. Cinsel hayatlarının hızlı olması çok makul değil mi? Tam cicim ayları. Ayrıca katil adamı da banyoda yıkanırken öldürmüş. Burası dindar kesimin yaşadığı bir yer. Anlarsın ya, koca abdest almak için banyoya girmiş ve o sırada saldırıya uğramış olabilir. Başka bir şey buldun mu? Ne gibi? Ersel ilgisizce omuz silkti. Ne bileyim diye mırıldandı. Geçen vakada olduğu gibi düşürülmüş herhangi bir nesne filan. Bu sefer yok. Öyle bir şeye rastlamadık. Parmak izleri? Parmak izlerini aldık tabii. Genç gazeteci sessizce arkadaşının gözlerinin içine baktı. Ne e'si? Hadi dostum, unuttun mu? Bana bu 5 olayda 2 ayrı parmak izine rastladığını söylemiştin. Ortada bir değil 2 katil var demiştin. Bu hangisi? Bunu daha sonra öğreneceğiz diye homurdandı başkomiser. Ersel gülümsedi. Nen var senin, bana bozuk atıyorsun. Ne oldu? Hadi anlat. Ekrem ters ters arkadaşına baktı. Kaşlarını çırpıp sitemkar bir ifadeyle söylendi. 40 yılın başında senden bir şey istedik. Hiç oralı olmadın. Ayıp be. Hayrola, ne istedin ki, hiç haberim yok. Bırak numarayı. Söyle de anlayayım. Şu pul ve kart vizit meselesi, anlamamazlığa gelme. Ha, o mu? Ama onlarla ilgili benden bir şey istediğini hatırlamıyorum. Benimle oyun oynama. O dükkan sahiplerini tanıyorsun. Ne olmuş tanıyorsam? Onların zararsız kişiler olduğunu söylemiştin. Umarım hala onlardan şüphelenmiyorsundur. Ayrıca hiçbiri 46 numara ayakkabı giyecek kadar da iri cüsseli değiller. Biliyorum diye başını salladı Ekrem Pamir. Ama o dükkana gelip giden bir müşteri olması mümkün. Bu hususu soruşturdun mu? Ersel tekrar sırıttı. Asıl numara yapan sensin. Mutlaka o dükkana haliyle gittiğimi biliyorsun. Elindeki tek ipucu şimdilik o. Adamlarının gece gündüz orayı göz altında tuttuklarından da eminim. Şayet bir şey öğrenirsem herhalde sana bildiririm. Bana ne bozuluyorsun? Arabanın içinde bir süre hiç konuşmadılar. Ersel arabayı sürüyor, hâlâ da boş nazarlarla dalgın dalgın dışarıya bakıyordu. Gördüklerinin tesirinden hâlâ kurtulamadığı belliydi. Ersel onu gazeteye götürüyordu. Çok etkilendin galiba, diye sordu. Evet, berbat bir manzaraydı. Kadının hali gözümün önünden hiç gitmiyor. Bu meslekte ısrar edeceksen alışmak zorundasın. Ben ondan bin beterini de gördüm. Hale sesini çıkarmadı. Daha beterini hayal bile edemiyordu. Yine bir müddet konuşmadan gittiler. Gazete binasına yaklaşırken Ersel sordu. Benimle konuşmak istediğini söylemiştin. Anlat bakalım. Kız başını iki yana salladı. Şimdi olmaz, çok kötüyüm. Kafamı toparlayamıyorum. Daha sonra konuşuruz. Tabii ne zaman istersen. Sonra Ersel aklına gelmiş gibi sordu. Bu gece nöbetçi misin? Hayır değilim. Öyleyse işten çıkınca bana gelsene. Sana evde yemek hazırlarım, birlikte yeriz. Yemekte de konuşuruz. Merak etme, geç kalmazsın. Arabamla seni evine bırakırım. Teklifine olumsuz yanıt alacağını biliyor Dersel. Yine de ümitle kızın vereceği cevabı bekledi. Hale bakışlarını arkadaşına çevirerek manidar bir şekilde süzdü. Bir an göze geldiler. Yok canım, düşündüğün gibi değil diye mırıldandı Ersel. Sadece bir arkadaş ziyareti. Yemek yiyip sohbet edeceğiz. Hem senin için değişiklik olur. Belki gelirim. Ersel sevinmişti. Belki deme, geleceksen sana özel yemek hazırlayacağım. Şu sıra sakın bana yemekten bahsetme. Bu sabah gördüklerimden sonra her an kusabilirim. Merak etme. Akşama kadar her şey düzelir. Bir şeyin kalmaz. Umarım haklı çıkarsın. Tecrübeme güven. Ersel arabayı gazetenin garajına soktu. Hale ona teşekkür ederek inerken genç adam arkasından seslendi. Akşama bekleyeceğim. Hale haber merkezine girip bitkin bir şekilde masasına oturdu. Olayı isteksizce kaleme almaya başladı. Elinden geldiği kadar hadisenin vahşetini belirten kelimelerden seçmemeye özen gösterdi. Son derece isteksizdi. İşe başladığı tarihten beri ilk defa yazısına gereken ilgi ve ihtimamı göstermediğini fark etti. Sıradan, basit bir cinayet gibi kaleme alınmıştı vakayı. Son noktayı koydu ve koltuğuna yaslandı. Tarık İnce'nin haberi yetersiz bulacağından emindi. Ama hiç mühimsemedi. Gerçekten yanlış bir meslek seçip seçmediğini düşünmeye başladı. 6 aylık bir süre ümitlerinin kırılması için yeterli değildi. Ama bugün gösterdiği performans, ruhsal yıkılımı ve olayın şokunu üzerinden atamaması oldukça kötü bir puandı. Neyse ki bu saatte haber merkezi her zaman hareketli ve kalabalık olurdu. Az sonra bulunduğu servis dört bir yandan dönen muhabirlerle kalabalıklaşmıştı. Herkes kendi haberini yetiştirmeye çalışıyordu. Bir ara etrafı işini bitiren muhabir arkadaşlarıyla sarıldı. Sohbetler, takılmalar, şakalaşmalar koyulaştı. Hale farkında olmadan olayın etkisinden yavaş yavaş beyninden silinmeye yüz tuttuğunu gördü. O da arkadaşlarının esprilerine cevap vermeye, anlatılan hikayelere gülmeye ve normale dönmeye başlamıştı. Bir ara Ersel'in daveti geldi aklına. Bocaladı, gidip gitmemekte kararsızdı. Ne garip değil mi diye aklından geçirdi. Bir süre önce onun dışarıda şaşalı mum ışığıyla aydınlanan romantik bir restoranda yemek teklifini hiç düşünmeden reddetmiş ama şimdi kendi evinde daveti düşünmeye başlamıştı. Gitmek istiyordu aslında. Son zamanlardaki yakınlaşmaları genç kızı değişik algılamalara yol açmıştı. En önemlisi, Ersel kendisine o tartışmadan sonra daima ciddi, vakur ve ölçülü yaklaşmıştı. Müşterek konuları olan işin dışında çok az şey konuşmuşlardı zaten. Onu başka bir art niyetle suçlayamazdı. Bu daveti de tamamen bir arkadaşlık havası içinde yapmıştı. Başka bir maksatla çağırdığını hiç sanmıyordu. Eli geleceğini bildirmek üzere masanın üzerinde duran telefona uzandı. Ama son anda yine tereddüt yaşadı ve durdu. Gazetede çalışan pek çok kızla maceralar yaşadığını biliyordu. Çapkınlık şöhretini bilmeyen yoktu. Kızların çoğu onunla bir macera yaşamak için can atıyorlardı. Herhalde bir kısmı da buna benzeyen davetlerle onun tuzağına düşmüşlerdi. Huylandı ve elini telefondan çekti. Aynı tuzağa düşmek istemiyordu. Bu yemekten sonra neyle karşılaşacağının hiçbir garantisi yoktu. Allah için söylemek gerekirse cidden yakışıklı ve havalı bir gençti Ersel. Her kızın gönlünü çalabilecek biriydi. Ona ilgi duyuyor muyum diye düşündü bir an. Aklından geçenlerden utandı. Birden kendini genç adamın kollarının arasına tahayyül etti. Bahsettiği gibi evinde yemek salonunda hafif bir müzik eşliğinde titrek mum ışıkları altında dans ederken hayal etmişti. Varlıklı olan ailesinden kalan mirasla çok rahat maddi şartlar altında bir hayat sürdüğünü herkes biliyordu. Gazeteciliği sırf zevki için yaptığı herkesin dilindeydi. Döner koltuğunda bir süre daha düşünmeye devam etti. Slow dance müziği şöminede çatırdayan kütük, mum ışıkları belinden kavramış iki güçlü kol ve boynuna kelebek öpücükleri konduran Ersel'in ihtiraslı dudakları. İçi bir tuhaf oldu, irkildi sonra. Kendi kendine senin diğer kızlardan ne farkın kaldı diye söylendi içinden. Onların isteklerini şimdi kendi de yaşıyordu işte. Yo, bu kadar da basit değildi. Halk arasına yerleşmiş tekerlemeyi hatırladı. Dişi köpek kuyruk sallamadıkça erkek köpek peşinden gelmezdi. O gazetede çalışan diğer kızlar gibi buna teşne değildi. Sadece arkadaşlarıyla iş konusunda görüşecekti. Yemeği yer, sormak istediklerini sorar, sonra da uygun bir zamanda müsaade isterdi. En ufak bir laubalilik görmediği Ersel'i bu kadar peşin hükümlerle suçlamak insaf ölçülerini aşardı. Hem arkadaşının evinde ne şömine ne de romantik ortam sağlayan mum ışıkları olduğunu biliyordu henüz. Haksızlık etmeyeyim diye düşündü. Diğer yandan da içinde yoğunlaşan ılık duygulara da bir anlam veremiyordu. Neden sonra yeni fark etmiş gibi kendi kendine sorguladı. Niye hayatı bu kadar boştu? Neden yaşamında diğer kızlar gibi bir flörtü veya sevgilisi yoktu? Hayatın hızla akıp gittiğini anımsadı. Galiba tüm güzel fiziğine rağmen erkeklere katı ve tutucu davranışlarıyla kendi kaçırıyordu. İşte o an birden kararını verdi. Davete gidecekti ama Ersel'e haber vermeden. Ayırım sonu sayfa 177.